Ayrım 47, şairin romanı Murat Anmungan, sayfa 541. Kuhara'nın ininde. Son birkaç günün hızında olanları Tauro'nun anlattıklarıyla Pepkomok'tan dinledikleriyle birleştirdiğinde olaylar ondan önce davranmış gibi telaşlı bir şaşkınlığa kapılan Jamon serin kanlı görünmeye, duruma hakimmiş izlenimi uyandırmaya çalışıyor. İçinde çalkalanan fırtınanın dışarıdan belli olmadığına inanmak istiyordu. Pepkomuk'un dün Kohara'nın evindeki görüşmeye ilişkin anlattıkları alt üst etmişti Jamon'ı. Önceden tanıyıp bildiği bir ürküntü değildi bu. Kaynağı belirsiz bir tehdit gibi varlığın üzerinde titreşen zorlu bir gerilimle baş etmeye çalışıyordu. Sanki içinde görünmezlik pelerini andıran bir örtü açılacak, altının hiç beklemediği ama çok derinlerde bir yerde gizlice bildiği bir şey zalimce ortaya çıkacaktı. Attığı her adımda hem niceler izini sürdüğü gerçeğe hem köklü bir acının kaynağına doğru ilerlediğini hissediyordu. Tauro'nun buyruğuyla Kohara'nın evi sabaha dek gözlenmiş, gelen giden olmamıştı. Sabahın erken saatlerinde Foreya yolunun sonuna vardıklarında gene de yaşlılar yurdunun çalışanlarından biri uygun bir bahaneyle Kohara'ya uğramış, döndüğünde onun evde yalnız olduğu bilgisini getirmişti. Pepkomok'un Jamon'la birlikte ziyaret amacıyla içeri girmesi, Tauro'nun ve adamların da çevreyi gözetim altında tutması kararlaştırılmıştı. Jamon, Pepkamak'ı Kohara'nın yanında dikkatli ve az konuşması konusunda uyarma gereği duydu. Mümkün olduğu kadar söze girmemeliydi. Kapıyı açtığında Pepkamak'ı karşısında görmenin hoşnutluğuyla Kohara'nın yüzüne yayılan gülümseme, hemen arkasında duran Jamon'u fark etmesiyle gerçek bir şaşkınlık ve hayret ifadesine bırakmıştı yerini. Jamon'un gözünde bu Abraxa ile Yasnura'nın aynı kişi olduğunun ve kendisine çok benzediğinin bir kez daha doğrulanması anlamına geliyordu. Jamon'a bir süre yüzünde yara arar gibi bakan Kohara, uğursuz bir durumla karşı karşıya olduğunu sezmiş, ayrıntılı düşünmek ve zaman kazanmak için kendisini iyice yavaşlatarak hasta insanlara özgü bir ağırlıkla devinmeye başlamıştı. İçeri buyur edişindeki gönülsüzlük apaçık belli oluyordu. Zayıf bedeni ayak bileklerine dek inen ince keten gömleğin üzerine giydiği kolsuz yünden yeleğin içinde kaybolmuşa benziyordu. Ortadaki masada duran küçük yağ lambasının verdiği sarı ışık havuzunun dışında o da loş sayılırdı. Jamon'un etrafta gördüğü her şey Kohara'nın hırs ve içgüdüden ibaret karanlık ruhlu biri olduğunu doğruluyor nitelikteydi. Çay hazırlamak bahanesiyle yöneldiği salonu bitişik ışığı kıt mutfak köşesinde konuk ağırlamaya çalışmaktan çok içini hazırlamak, nasıl davranması gerektiğine karar vermek için zaman kazanmak ister gibiydi. Her zaman oturduğu pencere yanındaki koltuğuna geçerken yüzünün bir bölümünü kapatacak biçimde burun kökünü tutuyordu Kaora. Belki iyi uyumamıştı. Başının ağrıdı hatta belki de yüzünün bir yanını uyuşturan o lanet yarım ağrı nöbetinin başladığı anlaşılıyordu. Böyle yaparak elinde olmadan yüzüne yansıyabilecek duygularını saklamak istiyordu olabilirdi. Jamon onun tuhaf davranışlarına doğrudan bir anlam veremiyor, kararsızlık belirtisi gösteren tutumunu az önce kapı önde yaşadığı şaşkınlığa biraz da yaşına yoruyordu. Şu halde baykuş hastalığına yakalanmış yüksek dağ ihtiyarlarını andırıyordu. Geçen sefer Pepkomok'un olduğu Kohara'nın karşısında yıprak koltuğu bu kez Jamon oturmuştu. İçi her ne kadar bir an önce sonuca ulaşmak konusunda sabırsızlık gösterse de Kohara'nın tartımına uygun bir yavaşlıkta hareket etmenin, sakin, yumuşak ve güven verici görünmenin doğru olacağını biliyordu. İki koltuğun ortasındaki sehpanın üzerine duran satranç tahtasını gördüğünde yüzüne ışıklı bir gülümseme yayılan Jamon'a ''Bütün yalnızlar gibi ben de kendimle oynarım.'' dedi Kohara. ''Gördüğünüz gibi kendim ve ben yeni bir partinin ortasındayız.'' Bunu neşeli bir şeymiş gibi söylemeye çalışsa da yalnızlığını bir mahkumiyet gibi yaşayan mutsuzlardan olduğu anlaşılıyordu. Pepkomuk dün geldiğinde ortada bir satranç tahtası olup olmadığını hatırlamaya çalıştı. Jamon satranç kafası taşıyan birini konuşturmaya çalışmanın daha zorlu bir mücadele gerektireceğini düşündü. Gözleri tahtadaki taşların dağılımına takılı olarak bir sonraki hamle hakkında tahmin yürütmeye çalışırken Aoi'den bu yana oynamaya hiç fırsat bulamadığını hayıflandı. Kohara hakkındaki ilk izlenimi onun pek belli etmese de içinde küllenmiş kızgınlıklar barındıran, çevresine sessizce kasvet yiyen insanlardan olduğuydu. Takılmaya çalıştığı dingin huzurlu ifade, zamkı gevşemiş bir maske gibi sallanıyordu yüzünde. Cildi parşömen gibi kupkuruydu. Jamon bu kurumuş yüzün gerisinde yazılı olanları zamana karışıp silinmiş olmasından, sorularının karşılıksız kalacağından korktu. Tuhaftır. Kuara'yı karşısına gördüğünde o da tıpkı Pep Kamok gibi Ave'deki rüya terbiyecisi Kuyu Hera'yı hatırlamıştı. Aralarında birbirini fiziksel olarak andırmayı aşan köklü bir benzerlik vardı. Bakışları farklı da olsa gözleri aynıydı. Duyun'un onun hakkında anlattıklarında Pep Komok'un dünkü izlenimleri aklından geçiriyor, karşısındaki bu yaşlı adamın kişinin daha çabuk kavramasını kolaylaştıracak kestirme bir geçit arıyordu. Aynı yavaş hareketlerle yerinden kalkıp ocağın külünde demlenen çaydanını alıp masanın üzerindeki kararmış tepside dizili duran fincanlara çay koydu Kuara. Ortalığa tüsülenmiş Hekang çayının incecik kokusu dağılmaya başladı. Uzattığı fincanı alıp teşekkür ederken ortak bir tanıştan söz edercesine Rems Ganan diye birini hatırlıyor musunuz diye sordu Jaemon. Bir hareketin ortasına sorulan soruya alınacak cevabın yalan bile olsa ipucu içerdiği bilinirdi. Kuara cevabını önceden hazırlamış gibi Rems Ganan köklülerinin birinde işaretlerin arkadaşı anlamına gelir, küçük bir yorum sapmasıyla işaret arkadaşlığı da denebilir dedi. Konu buymuşçasına bir süre sözcüklerin kökenleri hakkında bir şeyler gebeleyecek oldu. Jaemon'un yüzünde asılı kalmış sorusuna yanıt bekleyen ısrarlı ifade üzerine öyle birini hayal meyal hatırlar gibiyim ama her şeyin üzerinden çok zaman geçti. Bilirsiniz yıllar önce belleğimizi öğütür. Benden her şeyi hatırlamamı beklemeyin. Artık yorgun ve yaşlıyım. Çekildiğim köşede ölümümü bekliyorum. Kuara'nın ustaca yumuşatılmış ses tonunda gene de güven uyandırmayan bir şey vardı. Pep Komok bile şu an konuşan adamın dünküyle bir ilgisi olmadığını anlayıp öfkelenmişti. Düpedüz numara yapıyor, kendilerini aptal yerine koyup zaman kazanmaya çalışıyordu. Pep Komok kendisinin aptalmış sanılmasını istediği durumların dışında aptal muamelesi görmeye kızardı. Çayından iri bir yudum aldıktan sonra sırf konu açmak için bana birini hatırlatıyorsunuz dedi Jaemon. Bir şey ima eder gibi söylememişti bunu. Siz de bana dedi Kuara. Onunsa bir şey ima ettiği açıktı. İçindeki birkaç gün son anda kimi hatırlattığını sormakta alıkoydu Jaemon'u. Erken açılmış karanlık bir kapının ardından döküleceklerini karşılamak konusunda kendini yeterince hazırlıklı hissetmiyordu. Bu sakıngan tutum Pep Komok'un dikkatini çekmiş, kendine özgü sorgulama tekniğini bir gereği olarak böyle davranmış olabileceğini düşünmek istemişti. Bir satranç tahtasının karşılıklı iki ucunda birbirinden hamle bekleyen kurt oyuncuları andırıyorlardı şimdi. Sessizlik aralarında gidip geldi bir süre, bazı sessizliklerin gücü bütün bir odayı gürültüsüyle doldurur. Şimdiki de öyleydi. İkisi de bu konuşmanın asıl varılması gereken ham maddesinin farkındaydılar ve kendi ölçüleriyle birbirlerini tartıyorlardı. Jaemon'a göre sessizlikleri kullanmak ve gerektiğinde lehine çevirmek konusunda Kuara daha şanslı konumdaydı çünkü zamanı çoktu. Oysa kendisini içini tutuşturan yakıcı soruların kopardığı fırtınaya karşın ötekinin tartımına uyarak ağırdan almak zorundaydı. Jaemon'un duruma hakim olmak için şu an en çok ihtiyacı olan şey zihin esnekliğiydi. Çünkü neden sert kabuklu görünse de Kuara doğru anda yumuşayabilecekmiş gibi gelmişti ona. Saygılı bir tavırla bir konuda yardımınıza ihtiyacımız var diye söze girdi Jaemon. Anladığım kadarıyla bazı kayıp kişileri araştırıyormuşsunuz. Geçmişte kalmış kişileri dedi Kuara. Ardından doğrulanmayı bekler gibi Pep Komok'a baktı. Açıkçası bunun benimle ne gibi bir ikisi olduğunu anlamış değilim. Hem aradan geçen onca yıldan sonra. Jaemon Kuara'nın konunun geçmişte Ave'deki ortak rüya havuzu uygulamalarına gelmesini istemediğini, dikkati oradan uzaklaştırıp bir sonuç alınamayacağı belli olan kayıp kişiler konusunda kaydırmaya çalıştığını düşündü. Mümkün olduğunca karşısındakiyle göz göze gelmemek, elini bir yere dayayıp parmaklarını tıkırdatarak sorgulayan konudaki kişinin ritmini bozmak, bu tür durumlarda başvurulan eski taktiklerdendi ve Jaemon'a göre şu an Kuara'nın yapmaya çalıştığı şey tam da buydu. Belki açık vermekten çekindiği bir konu vardı ve köşeye sıkışmak istemiyordu. Konu kişiler değil dedi Jaemon. Anlamış olmalısınız. Sesi ölçülü bir manidarlık taşıyordu. Çoğu insan gerçek cevaplardan korkar, bu yüzden korkularını sorularının tınılarında saklarlar, dedi Kuara. Ortaya öznesi belli olmayan bir konu atmışa benziyordu. Sırlar ortaya çıktıktan sonra hala arkalarına saklanmak gerekir mi, dedi Jaemon. Malum saklanmış her gerçek önce sahibinin hayatını tüketir değil mi? Neden herkes hayatta gerçeğin peşinde sanır kendisini? Hakikat her zaman yarayışlı bir şey değildir. Aklınızda ruhunuza hakikati ağırlayabilecek yeriniz yoksa onu davet etmemelisiniz. Merak etmeyin, bir polis işinin gereklerine gerçeğe olduğundan çok daha fazla bağlıdır. Birbirine gönderdikleri imalar yönünü şaşırıp yerine ulaşamadan havada asılı kalmıştı sanki. Pepcom'a konuşulanları izlemekte güçlük çektiğini fark etti. Kuara güç toplamak ister gibi pencerenin dışındaki manzaraya daldığında Jamie'nin onun ışıktan çok karanlığa bakmak için yaratılmış gözlere sahip olduğunu düşündü. Bizim de zamanımız bol dedi. Öğrenmek istediklerimiz için bizim de yeterince zamanımız var. Ama sizi fazla meşgul etmek istemeyiz gene de. Cümle apaçık bir uyarı niteliği taşısa da sesi son derece uysaldı. Bir süre düşündükten sonra birdenbire başını kaldırıp benden tam olarak öğrenmek istediğiniz nedir peki diye sorduğunda Kuara'nın yüzü de sesi de değişmiş, adeta bir anda gençleşmişti. Başından beri uyguladığı anları erteleme taktiği düşünüldüğünde ondan beklenmeyecek kadar erken yapılmış bir ataktı bu. Konuşmanın akışını birdenbire hızlandırmadaki amacı ne olabilirdi? Bir teslimiyetten çok şaşırtmaca vermeye benziyordu. Sizden ne öğrenebilirsek onu diyen Jamie'nin hali ise Pepcom'u şaşırtacak ölçüde sakindi. Bu bakımdan Taura ile onun birbirlerine çok benzediklerini düşünmeden edemedi. Diye başını sağladıktan sonra eğilip satranç tahtasının üzerindeki taşlara baktı bir süre. Hazırlıklı gelmişe benziyorsunuz. Hangi konuda? Konuşmanın girişine bakılırsa ikisinin de silahlarını hemen bırakmak niyetinde olmadıkları anlaşılıyordu. Kora karşısında kişinin göründüğünden daha dişli biri olduğunu kavramışa benziyor ama tartmayı sürdürüyordu. Jamie'nin sorusuna yanıt bekleyen sabitlenmiş gözler sessizliğini sürdürmesi karşısında Kora inkar saptaması güç bir ihanet tarzıdır. En iyisi neyi inkar etmem ya da neyi itiraf etmem gerektiğini siz söyleyin dedi. İnsan doğası çok karmaşıktır. Bazı acılar kalıcı olmak ister örneğin. Bazı şeyler çimenlerin büyüyüşü gibidir. Herkesin gözünün önünde olduğu halde kimse fark etmez. Hayat dediğimiz şey çoğu kez pazarlığın inceliklerini bilmektir. Pazarlık edin benimle. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Jamie'nin beklemediği tuhaflıkta bir konuşmaydı bu. Kuara neredeyse satranç tahtasına bakmadan uzanıp atını öne sürmüştü. Bize söylemek istediğiniz her şeyi dinlemeye hazırız diyen Jamie da bu anı bekliyormuş gibi hiç gecikmeden öndeki vezire hamle yaptırdı. Göz göze gelmelerinin kaçınılmaz olduğu bir durumdu bu. Zekamı, deneyimlerimi, geçmişimi küçümsemeyin dedi Kuara. Sorgulama ve konuşturma taktiklerinin tarihinden geliyorum ben. Anladığım kadarıyla siz de hiç fena sayılmazsınız. Bence ikimiz de daha iyi bir dansı hak ediyoruz. Aşağılamak için değil de eğlenmek için hafif alaycı bir meydan okuma havası gelmişti sesine. Bu arada eli yeniden satranç tahtasına gitmiş, sonra nedense geri çekilmişti. Sizce neden burada olabiliriz peki? Dediğim gibi oyun oynamayı bıraksak artık. Ama siz başlattınız dedi Jamie. Bunu söylerken güya konu oymuş gibi öndeki satranç tahtasını göstermiş, sesini havayı yumuşatmayı amaçlayan şakacı bir ton katmayı becermişti. Buraya gelmeden önce onu görmüş olmalısınız dedi Kora. Kimi? Kardeşimi. Ardından öyle derin bir iç çekti ki o kavruk vücudu dağılıverecekti sanki. Jamie ile Pepcomuk şaşkınlıkla birbirlerine kaçamak bir bakış attılar. Yanlış yorumlamaya açık bu bakışma üzerine açık konuşalım. Sizi kardeşim mi gönderdi buraya dedi Kuara. Bunca yıl sonra elde etmek istediği nedir, neyin peşinde? Verdiği zarar yetmedi mi? Bizi kimse göndermedi dedi Jamie. Hem kardeşiniz kim bilmiyoruz bile. Sinirle güldü Kuara. Jamie onun gülmenin yakışmadığı insanlardan olduğunu geçirdi aklından. Kişnemeye çalışan yaşlı atları hatırlatıyordu. Beni gördüğünüzde kime benzettiyseniz kardeşim o dedi Kuara. Biraz sessizlik oldu. Gerçekten bilmiyorduk. Bunu şimdi sizden öğrenmiş olduk dedi Jamie. Dönüp yeniden Pepcomok'la bakışma ihtiyacı hissetti. Kuyu Hera kardeşiniz mi gerçekten? Şaşırma sırası Kuara'ya gelmişti. Bir an tuzağa düşüp erken konuşmuş olduğu hissine kapıldıysa da kısa süren bir şaşkının ardından hiçbir şeyi umursamazcasına uzun ve dağınık bir hikaye anlatmaya başladı. Bütün bunlar birer taktik değilse Kuara'daki tutarsızlıkların işlerine yarayabileceğini düşündü Jamie. Kardeşi olduğumu yıllardır herkesten saklar o. Benden utanır çünkü. Benden hayatı boyunca utanmıştır. Ben Iowa'da çalışırken oradakiler de bilmezdi. Benzerliğimizi Weinmoglu olduğumuza verirlerdi. Gerçekten de Weinmoglular bir tabiat çakası gibi birbirlerine fazla benzerler. Yabancılar kolay ayırt edemez onları. İkimiz de Doğu kıtasının öğrencilerindendik ama onun gözdesi Kuyu Hera'ydı. Zaten her zaman herkesin gözdesi o oldu. Kendisine soracak olursanız inkar eder ama ben saklayacak değilim. Aramızda her ikimizin de adlandırılmaktan çekinmediği bir düşmanlık vardı. Bu iş değişmedi. Bakın şimdi bile. Duyduğu kinin kayganlaştırdığı bir sesle söz ediyordu kardeşinden. Yoksa beni hala uzaktan uzak takip ettirmesin başka ne gibi bir anlamı olabilir ki? Bunları söylerken onları Kuyu Hera'nın göndermemiş olduğunu hala tam olarak ikna olmadığını belli etmek ister gibiydi. Siz niye Aoi'den ayrılmıştınız diye sordu Jaemon. Bir el hareketiyle dikkatini yeniden satranç tahtasının üzerine çekmeye çalışmış ama kuar oralı olmamıştı. Kuyu Hera başarıya tapanlardandır. Evet, geçmişte bazı başarısızlıklarım olduğunu kabul ediyorum. Ama bunları düzeltmem için hiç fırsat ve şans tanınmadı bana. Onun emriyle sürüldüm Ayo'dan. Hayatım karartıldı. Onun kendi ölçüler içinde yaptığı işte başarılı olduğuna kabul ediyorum tabii. Topyekün inkarcı biri değilimdir. Gerçi yöntemleri eski ve hantaldır. Hiçbir risk almadan fazla sağlamcı tekniklerle çalışır. Her şeyi uzun zamanlara yayarak sonuç almaya bakar. Önünü keseceğimden, onu geride bırakıp öne geçeceğimden korktu o. Evet, arayı kapatmam gerektiğini düşündüğümü, bunun için zaman zaman aceleci davrandığımı itiraf etmeliyim. Sonuçta bu bir yarıştı. Gözü pektim, ataktım. Belki yeterince sınanıp denenmemiş yöntemleri erken uygulamaya koydum ama bana biraz daha zaman verilseydi tekniğimdeki zaafları gidebilirdim. Her işte kurban verilir. Ne var bunda? Hasar vermeden hangi yenilik, hangi zafer gerçekleştirilebilir ki? Hele işiniz insan ruhuysa sakatlanmaların olması kaçınılmazdır. Ama bunu ben yapınca her şey çok abartıldı. Güya başarısız olmuşum. Başarı ne demekse artık. Her insanı başarılı olmaya mahkum eden bu anlayışı hiç insani bulmadığımı da söylemeliyim ayrıca. Başarısızlık da bizler içindir. İnsanlar için, kenarda kalmışlar için, ikinci çocuklar için, gölgedekiler için. Sözcükler çok beklemiş bir yanardağdan püskürüyor gibi çıkmaya başlamıştı ağzından. Onun yaşama gücünü öfkesinden, hıncından alan kara ruhlu insanlardan olduğunu düşündü Jaemon. Hayata karşı duyduğu bu derin kin ona enerjisini veriyordu anlaşılan. Dili dudağı kurumuş olduğu için değil de şimdi tam sırasıymış gibi çayından birkaç yudum aldı. Jaemon onun yorulana bitkin düşene kadar konuşmasına izin vermenin iyi olacağını düşünerek sözünü kesmemeye, araya girmemeye karar verdi. Bunca zamandır kapandığı yalnızlık içinde dinleyici susamış olduğu anlaşılıyordu. Kelimeleri çok özlemiş gibi konuşuyordu. Mutlaka bir yerlerde açık verecekti. Odra Gend'in girişindeki kuruluş efsanelerinden kalma, içinde yaratılış iradesini temsil ettiğine inanılan o iki çekim taşını bilirsiniz. Kimileri onların iki kardeşi temsil ettiğine inanır. Yerkürede yalnızca anne baba ve iki çocuk olmak üzere dört kişinin yaşadığı ilk zamanlardan kalma kardeşin ve kıskançlığın anıtları olduğunu söyler. Kişisel sorunlarından değil de anlayış gösterilmesi gereken genel bir insanlık halinden söz ettiğini anlatmaya çalışıyor gibiydi. Ne de olsa tüm insanlığa mal edilen zaafların bağışlatıcı sığınağında herkese yer vardı. Kimse sandığı kadar dayanıklı değildir. Herkes bir gün incitilir dedi. Bunu kime ve ne için söylediği belli değildi. Zamanı ağdalaştıran kıvamlı bir sessizlik oldu. Sanki sımsıkı bağlıymış da etini kesen iplerden kurtulmak istiyormuş gibi oturduğu yerde sağa sola silkinmeye çalıştı Kuara. Karşısındakiyle değil de zihninden geçen biriyle konuşuyormuş gibi olgunlaşmamış bir stratejinin nasıl bir üzüntü kaynağı olabileceğini kimse kestiremez dedi. Bundan ne anlamaları gerektiğini sorar gibi Jaemon'u dikti gözlerini pepkomuk. Her zamanki gibi oralı olmadı Jaemon. Kuara'nın sessizlikler karşısında dayanıksız olduğunu anlamış, bunu bir taktiğe dönüştürmüştü. Jaemon'un bir süredir dinledikleri karşısında hiç değişmeyen yüzündeki tarafsız ifade onu kışkırtmış olmalıydı. Ne görüyorsunuz bende? Çekinmeden söyleyin dedi. Uyuşuk, yaşlı bir adam gibi görünmekten vazgeçmiş, yeniden dikleşip dinçleşmişti. Kibrin kabuğunu mu? Kristalleşmiş bir kin mi? Hiçbir zaman doyurulmamış ödünç arzular mı? Ben size kendime baktığımda bir gücün adres değişikliğini görüyorum yalnızca. Hayatta ne avutabilir ki beni artık? Gösteriş ve teslimiyet çağının içinden geçeli çok oldu. Cinsel arzuların taşıyıcı dalgasının dışına çıkalı da çok oldu. Hayallerimin beni çıkarabileceği bir sahil de yok artık. Melankoli anları bana hiç uğramadı. İnanın ikinci el hırçınlıkların, düz ayak kıskançlıkların da bir ömrü vardır. Gece uykularını güvence altına almak için düşünebileceğim tek bir şey gelmiyor aklıma. Hissizleştirilmiş bir maziyle baş başayım şimdi. Hiçbir yere bağlayan mı kadersizleştirilmiş bir hayat sürdüm bunca yıl. Her insan yaşamı boyunca güç yüzüğünü arar ama güç yüzüğünü bulmak yalnız kalmak demektir. Yüzüğü bulmadan yalnız kalmanın ne demek olduğunu ise ancak yenilmişler bilir. Benim gibi yenilmişler. Mutsuzluk karşısında cesur da olmayı bilmek gerekir. Kendi mutsuzluğuna karşı samimi ve cesur olmayı bilmekse birçok şeyden daha önemlidir. Eskilerden bir büyük ustanın dediği gibi insanın en büyük trajedisi bir zamanlar çocuk olmasına yatar ve unutmayın aile yaraları hiçbir zaman iyileşmez. Sustu. Anlatacakları tükenmiş gibi değil de varmak istediği bir yer kalmamış gibi sustu. Şimdi sırası geldiğini düşünen Jamie'nin yaptığı baş işareti üzerine Pevkamok çantasından çıkardığı resmi Kuara'ya gösterdi. Resmindeki kişiyi dün burada görüp kendisini ele verdiği için Pevkamok'a gücenik baktı Kuara. Neden Yasnura'nın peşindesiniz? Çok acı çekti o. Onu rahat bırakmalısınız dedi. Sözleri karşısındakileri ikna edememişe benziyordu. Neden soruşturuyorsunuz ki onu? Daha dün bu genç adama da anlattım. Kim olduğunu kendi de bilmez. Çocukluğuna ilişkin hiçbir şey hatırlamıyor. Uydurduğu bir sürü adı ve birbirine benzemeyen bir sürü hayatı var onun. Hiçbir zaman kendisinin olmayan bir hayat yaşamaya mahkum olmuş bir talihsiz o. Peki, siz kim olduğunu biliyor musunuz? Gölge kuşunu bilir misiniz? Toprağa düşen gölgesi hiçbir insan tarafından çiğnenemez o kuşun diye bilinir hani. Yasnura'nın da içinde gölgeler var. Kim olduğunu bulmak için sürekli o gölgelerin birinden diğerine umutsuzca sıçrayarak kendi etrafına dönüp duruyor. Ona sadece acımalısınız. Anladığım kadarıyla ortak rüya havuzunda toteh kristaliyle yapılan deneylerde rüyaya yatmış. Kuara'nın yüzünde karşısındaki adamın kendi hakkında sandığından fazla şey bildiğini anladığı bir ifade harelenip dalgalandı. Aoi'ye getirildiğinde kendini çoktan kaybetmişti zaten. Kim olduğunu hatırlamıyordu. Ödünç hafızalar arasında gidip geliyordu. Bana gelmeden önce katıldığı yer değiştirme ayinlerinde kendi benliğine dönemediği, sağlık yurdundaki herkesçe biliniyordu. Bu yarı meczup halini bana mal edemezler. Ama dediğim gibi kendi halinde yaşayan zararsız biridir inanın. Gündüzleri saklanır insanlardan, pek çıkmaz ortalıklara. Konuyu yeniden kendine getirdi. Bu arada biliyor musunuz, hayat her konuda alay etti benimle. Onca kişinin rüyasının başını beklemiş biri olarak yıllardır uykusuzluk hastalığının pençesindeyim örneğin. Yüzünde dolanan bir ağrıyı dindirmek ister gibi burun kökünü tuttu yeniden. Ne iş yapar peki? Kim? Yasnura mı? Her işi yapar. El işlerinde de çok beceriklidir o yarı meczubun. Bu kadar çok şeyi nasıl bildiğine siz de şaşırırsınız. Ama zihnini uzun süre toparlayamadığından hiçbir yerde fazla kalamaz. Dağınık düzen orada burada çalışır. Ona ilişkin tuttuğunuz rüya defterlerini görebilir miyiz? Kuara'nın inkar edecek gibi olduğunu gören Pepkomok atıldı. Dün sizde olduklarını söylemiştiniz. İlkin Pepkomok'a sonra Jamie'a küçümser gibi baktı Kuara. Ben yıllarca çözemedim onları. Siz nasıl kalkacaksınız altında? Bu arada biliyor musunuz, hayat her konuda alay etti benimle. Onca kişinin rüyasının başını beklemiş biri olarak yıllardır uykusuzluk hastalığının pençesindeyim örneğin. Yüzünde dolanan bir ağrıyı dindirmek ister gibi burun kökünü tuttuğundan. Ne iş yapar peki? Kim? Yasnura mı? Her işi yapar. El işlerinde çok beceriklidir o. Yarı meczubun bu kadar çok şeyi nasıl bildiğini siz de şaşarsınız ama zihnini uzun süre toparlayamadığından hiçbir yerde fazla kalanamaz. Dağınık düzen orada burada çalışır. Ona ilişkin tuttuğunuz rüya defterlerini görebilir miyiz? Kuara'nın inkar edecek gibi olduğunu gören Pepkomok atıldı. Dün sizde olduklarını söylemiştiniz. İlkin Pepkomok'a sonra Jamie'a küçümser gibi baktı Kuara. Ben yıllardır çözemedim onları. Siz nasıl kalkacaksınız altından? Bizim defterlerde aradığımız başka bir şey dedi Jamie. Sizin yaptığınız işi zaten yapamayız. Kendince onun hakkını teslim eden bir uzmanlık alanı ayırması yapıp gururunu kollamıştı. Şimdi nerede olduğunu biliyor musunuz onun? Kuara bu soruyu duymamış gibi yaptı. Başka bir konu açacakken aynı soruyu Jamie'a daha kesin bir sesle tekrar etmesi üzerine bilmiyorum dedi. Dün bu genç adama da söyledim. Benim yanıma ancak beni hatırladıkça gelir. Örneğin yarın sorsanız beni tamamen unutmuş bile olabilir. Kaç yıldır zihnine girmeyi başaramadığım birinden söz ediyoruz burada. Bakın onu bir an önce bulmamız gerekiyor dedi Jamie. Kaç gündür kaldığı hana gitmediğini biliyoruz. Nerede olduğunu gerçekten bilmiyor musunuz? Onun aradığınız kayıp kişilerle ne gibi bir alakası olabilir ki? Gittiği yerlerde o kişilerin en azından bir bölümün kimliklerini kullanmış. Şu koca anakarada bunu yapan tek kişi ne olduğunu mu sanıyorum? Bakın, sizinle sohbet etmek bir zevk ama bu konuşmayı uzun boylu akıl oyunlarına dönüştürmek niyetinde değilim. Onun ne kadar yakından tanıdığınızı, yaptığı şeyler hakkında neler bildiğinizi tam olarak öğrenmek istiyorum. Geldiğinden beri ilk kez bu kadar sert çıkmıştı ses. Kim kimi gerçekten yakından tanıyabilir ki? Tam da bundan söz etmeye çalışıyorum zaten. Onu tanıdığınızı sanıyorsunuz. Tanıyorum elbet. Neyin peşinde olduğunuzu biliyorum. Remzgana'nı öldürmedi. Remzgana'nın ortak rüya havuzunda kendi öldü. Rüyasında öldü. Bu sözler bir süre havada asılı kaldı. Jamon'da, Pepcomok'ta yeniden yerlerine oturma ihtiyacı hissettiler. Bu hikaye iyice anlaşılmaz bir hal almaya başlamıştı. Remzgana'nın sağlık yurduna yeni geldiği günlerde onu çok kırpılanmış bir ruh taşıdığını, eli kanlı bir katil olduğunu anlamak zor değildi. Nedense ilk geldiği günden itibaren Yasnur ile ikisinin arasında anlamadığım çok özel bir bağ olduğunu sezmiştim. Bu nedenle bir gece yalnız ikisini yatırdım ortak rüya havuzuna. Remzgana sağ çıkamadı havuzdan. Ben bir süre sonra havuzun başına inip yanlarına geldiğimde Yasnur'a hala uykudaydı, rüya görmeye devam ediyordu. Her zaman yaptığım gibi her ikisinin de kristallerini dokunarak uyandırmak istedim onları. Yasnur'a gözlerini açtığında benim hala Remzgana'nı uyandırmaya çalıştığımı şaşırarak "Öldü o," dedi. "Cezasını çekti." Önce anlamadım, gördüğü rüyanın bir parçası sandım söylediklerini. Herhangi bir yara, bere, kesik, darbe ya da boğulma izi yoktur Remzgana'nın hiçbir yerinde. Ama yüzünde feci biçimde hırpalanmış, ızdırap içinde kıvranarak ölmüş birinin ifadesi vardı. "Ölümlerin en korkucuğu da öldü," dedi Yasnur'a. "Uzun süren bir ölümle, defalarca öldü. İnsanlar bu kadar uzun, bu kadar korkunç ancak rüyalarda ölür." Ne de olsa aynı rüyanın içindeydi ve her şeyi görmüştü. Ona inanmamam için bir neden yoktu. Yasnur'un yüzündeki o güne dek görmediğim huzur ve mutluluk ifadesini o an bir anlam veremediysem de bunun üzerinde duracak zamanım yoktu. Remzgan'ın gerçekten ölmüş olduğunu anlayınca çok korktum. Çalışmalarım yüzünden yönetimle ilişkilerin bozulmaya başladığı bir dönemdi. Bu olayın ortaya çıkmasını göze alamazdım. Her şeyin sonu olurdu bu. Yasnura'dan bana yardım etmesini istedim. Cesedi gece yarısı iyileştirme bahçelerinde bir yere gizlice gömdük. İyileştirme bahçelerine cesaret gömmek. Bu bir tek benim başıma gelebilirdi. İyileştirme bahçelerine ceset gömmek. Bu bir tek benim başıma gelebilirdi. O geceden sonra aramızda çok özel bir bağ oluştu Yasnura'yla. Belki de bu yüzden beni hiç unutmuyor. Sonra Remzgana'nın kayıtlarını sildim. Yeni gelmiş olduğu için yokluğunda pek fark edilmedi. Yasnura ise daha ertesi gün her şeyi unutmuşa benziyordu. Bir daha konusu bile geçmedi aramızda. Remzgana'nın şimdi yıllar sonra kazandığı bu önemi anlamış değilim. Bütün Odregend'in duvarlarında onun arandığını duyuran kağıtlar asılıymış. Ama söylediğim gibi Yasnura'nın hiçbir suçu yok. İnanın benim de. Bu bir tesadüftü, en fazla bir kazaydı diyebiliriz. Kuyu Hera yıllar öncesinin bu karanlık olayını ortaya çıkararak beni mahvetmek istiyor değil mi? Kendi köşemde rahat ölmeme izin vermiyor. İşte şimdi her şeyi söyledim size, biz suçsuzuz. Karşımızda düzensiz aralıklarla şairleri öldüren bir katil var. Odregend'in duvarlarına asılı duyurulardan haberdar olduğumuza göre şair cinayetlerini duymamış olamazsınız. Bunun bizimle ne ilgisi var? Sizinle değil Yasnura'yla ya da Abraxa'yla ya da Remzgana'yla, gerçekte kim olduğunu bilmeyen, birçok adı, birçok hayatı olan biriyle. Bir anda katılıp kalmıştı Kuara. Donuklaşan göz bebekleri buz tutmuş göl yüzeylerini andırıyordu şimdi. Olurken buz kesmiş kış kurtları gibi dumanlı bir dalgınlık içinde bakıyordu Jamon'un yüzüne. Ardından birçok şey ifade eden hızlı bir el hareketiyle arınır gibi birkaç kez yüzünü sıvazladı. "Neden söz ediyorsunuz?" derken incinmiş görünüyordu. Giderek yüzüne ve sesine iftiraya uğramış birini savunmaya hazır yırtıcı bir tavır yerleşmeye başlamıştı. "Ben kaç yıldır onu görüyor, tanıyor, izliyorum. Biliyor musunuz siz?" Buzunu çözmüş bakışlarına köşeye sıkıştırmış vahşi bir hayvanın pençeleri vardı şimdi. Katilin elinde kurtulmayı başaran tek kişi olan Dehemar onu bu resimden teşhis etti. Ayrıca Makrakamaş'taki saldırıdan sonra onunla aynı anda kalan biri de varlığına tanıklık ediyor. Duydukları karşısında kalbi değil de aklı yaralanmış gibiydi Kuara'nın. Bir eli şakaklarını nasıl düşünmesi gerektiğini kestirmeye çalışırken birden kendisinden beklenmeyecek biçimde olur gibi "bu olamaz" diye haykırmaya başladı. Sanki içinde bir şey patlamış ve dizginlenmiş olan tüm enerjisi açığa çıkmıştı. "Hayır, bu olamaz. Sonra ağzını kapattı iki eliyle. Bir şişeyi ağzın içine hapsetmeye çalışır gibi sürekli ellerini ağzına sımsıkı bastırarak kendi etrafında dönüyordu. Gölge kuşunun gölgesine basmaya çalışanlar da böyle mi yapıyordu? Jamie bir an onun kimsenin bilmediği bir şeyi bildiği ama söyleyemediği için böyle davrandığını düşündüyse de sonradan kendi yanılgısı karşısında kapıldığı bir bozgunu yaşadığına hükmetti. Yasnura'nın bunca yıldır aranan bir katil olması ihtimali ömrünün sonuna yaklaştığı günlerde yaşam boyu sürmüş başarısızlığının karşılık tacı olmuştu. Bir uğursuzu kovar gibi iki yana çırpınarak sallanıp dururken Yasnura'sını koruma isteğinden çok yanılmış olduğu gerçeğiyle başa çıkmaya, kendini yatıştırmaya çalışıyor görünüyordu. Az önceki konuşmaların ışığında düşünülecek olduğunda başarı konusunu yaşam boyu kendisine dert etmiş kişinin Kuyu Hera değil Kuhara olduğu çıkıyordu ortaya. Jamie'nin kendi meslek yaşamından bildiği gibi başarıyı tadanlar günün birinde aşıp geçerlerdi onu. Ömürlerini başarı düşüncesinin yapışkan ağında sinekler gibi geçirenler onu hiç tatmamış olanlardı. Kuhara'yı kendi sahasında bir süre yalnız bıraktılar. Biraz sakinleşir gibi olduğunu son bir çabayla o bir karıncayı bile incitmez inanın derken sanki bakmıyor da gözlerine yuvalanmış bakışları ezbere tekrar ediyor gibiydi. Neden sonra söylemesi gereken en önemli şey buymuş gibi inanır mısınız bir tek onu sevdim şu hayatta dedi. Çünkü ulaşılabilecek bir yerde değildi Jamie'nin. Bu duyguyu tanırım. Dün benden sonra gördünüz mü onu dedi Pepcomok. Hayır görmedim burada kalmadı. Eğer sormak istediğiniz buysa onu hiç anlamamış olabilir miyim bunca zaman? Gerçekten olabilir miyim? Gerçekten olabilir misiniz diye sordu Jamie'nin. Hiç mi şüphelenmediniz ondan? Belki içinizde bir yer her şeyi ta en baştan beri biliyordu. Kötü biri olduğumu biliyorum merak etmeyin dedi acılaşmış bir gülümsemeyle Kuara. Ama sizin ima etmeniz benim kandırılabileceğim cinsten bir kötülük değil. Zeki, akıllı, hırslı insanların başarısızlıklarında günün birine mutlaka kötülüğe açılan bir kapı vardır. İyilerin işi her zaman daha kolay olmuştur. Unutmayı bilirler çünkü. Üzerinden atlamayı, kayıtsız kalmayı, gerisini hayata bırakmayı, omuz silkip kendi yollarına devam etmeyi gerektiğinde bağışlamayı. Başkalarının kötülüğüyle mücadele etmek kolaydır. Asıl zor olan insanın kendi içinde kötülükle baş etmesidir. Yıllarca akıtmakla tüketemediğin bir zehrin sahibinin içinde birikmesi, yavaş yavaş onu kemirip eritmesi, bu nasıl bir azaptır bilemezsiniz. Jamie'nin hayatında ilk kez bu ölçüde kendini sonuna gelmiş biriyle karşı karşıya olmuş duygusuna kapıldı. Her insan günün birinde böyle kendini sınırlarına ulaşabilir miydi? Söz şüphe etmekten açılmışken dedi Kuhara, elinizde bir resimle kapı kapı aradığınız adama ne kadar benzediğinizin farkında mısınız? Siz bu benzerlikten şüpheye kapılmadınız mı? Belki sizin de içinizde bir yer her şeyi ta en baştan beri biliyordu. Elinde olmadan iyi diye bir ses çıktı Pepcomok'un ağzından. Hemen ardından bir elle ağzını örtme ihtiyacı hissetti. Jamie'nin ilk kez başını öne eğip ne düşüneceğini bilemeden ayak uçlarına baktı. Kuara'nın sesi güçsüzleşmişti artık. Yer kürede iyilik ve kötülük, şiir ve cinayet hep bir arada ola gelmiştir. Onca yıl şiirle, erdemle, bilgelikle, güzellikle, emek ve zahmetle büyüttüğünüz birileri, günün birinde kötülüğün sinsi karanlığından çıkıveren başka birilerinin darbesiyle öldürülüverir. Onca şiir, erdem, bilgelik, güzellik bir anda ölüverir. Bugüne kadar hayatını kaybeden bütün şairler için çok üzgünüm. Onlar için elimden gelen bir şey gelmez ama sizden iki şey isteyeceğim şimdi. Bir, Yasnura'yı bulduğunuzda ona zarar vermemenizi. İki, eğer haklıysanız, yani o aradığınız katilse, benim Kuyu Hera'nın kardeşi olduğumu herkese söylemeniz. Orada utanılacak bir şey varsa Kuyu Hera da bundan payını almalı. Herkes bilip öğrenmeli ikimizin öz ve öz kardeşi olduğunu. Ne diyorsunuz bu teklifime? O defterleri hala istiyor musunuz? Jamie fazla düşünmeden onaylar anlamda başını salladı. Arka odaya giderken artık yürümüyor da ruhu vücudundan emilip çıkarılmış, geriye bir boşluk bırakılmış gibi iki yana sallanıyordu. Bir süre gözden kaybolduktan sonra yaşlı ağaç kökleri kadar sert parmaklarının arasında sımsıkı tuttuğu defterlerle çıka geldiğinde kazma darbeleri karşısında bile hazinesi vermek istemeyen kuru toprak gibi titriyordu. Hiçbir şey söylemeden getirip hepsini Jamie'nin kucağına bıraktı. Bunun kendisi için hiç de kolay bir şey olmadığını anlatan yaralı manidar bir ifade vardı yüzünde. Yaşadığı yıllar bir kez daha elinden alınmış gibi küskün bakıyordu artık bir başkasının kucağında duran solgun yüzlü defterlere. İşte bunlar dedi. Hepsi bu kadar. Umarım içinde işinize yarayacak bir şeyler bulabilirsiniz. yerine geçip koltuğuna yığılır gibi çöktüğünde uzun zaman önce ölmem gerekiyordu dedi. Gereğinden uzun yaşadım, çok uzun. Bazı ömürler cezadır. Bir şey hatırlamış gibi çift başlı yılanların biri kör olur bilir misiniz diye ekledi. Ben yıllar yılı kör olanımızı kuyu hera sanmıştım. Sözünü ettiği o fazladan yaşanmış yılların bütün ağırlığı bir anda üstüne çökmüş, çukura kaçmış gözlerinden süzülen gölgeler yüzünün geri kalanına yayılarak yüzünün ifadesini teslim almıştı. Artık hiçbir önemi kalmamış gibi satranç tahtasının üstündeki taşları gelişigüzel toplayıp torbasına koyarken, hayatta kimsenin görmek istemediği kadar çok acı vardır. Siz yalnızca seçtiklerinizi fark edersiniz. Wayne Moklular, hikayeni ancak bir anlatıcıya teslim ettikten sonra gidebilirsin derler. En iyi dinleyicilerse yabancılardır, hikayemi anlattığımı kabul edin. Sonra derin bir soluk alıp, Yasnura her yıl bugün güçler dengesi meydanında Oregano heykelinin önündeki uçurumun yanı başında uçurtma uçurtmaya gider dedi. Nedenini bilmiyorum, kendisi de bilmez. Onu orada bulabilirsiniz. Son anda Jamin'a dönüp, gözleriniz bana onu zaten incitmeyeceğini söylüyor dedi. Dolayısıyla onu ele vermiş olmuyorum, sizin ellerinize teslim ediyorum. 47. ayrımın sonu, sayfa 556.